Merhaba, bu derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bugün elimizde atsız burucunun daha ne olursa uyanacağız başlıklı oldukça dikkat çekici bir yazısı var.
Evet, Türkiye'nin siyasi gidişatına dair epey eleştirel bir metin, bir tür farkındalık çağrısı yapıyor aslında.
Aynen öyle. Amacımız da bu metindeki argümanları, hani yazarın endişelerini, bakış açısını sizin için biraz daha açmak, anlaşılır kılmak.
Ama şunu en başta netleştirelim belki de, değil mi? Burada aktardıklarımız tamamen yazarın kendi görüşleri.
Kesinlikle. Bizim rolümüz sadece bu görüşleri size iletmek, yani bir onaylama ya da karşı çıkma durumumuz yok. Tarafsız bir aktarım yapmaya çalışacağız.
Tamamdır.
Yazar metne Uğur Mumcu'dan güçlü bir alıntıyla başlıyor. Ben susmayacağım. Bu da zaten metnin tonunu baştan belirliyor sanki.
Evet, o kararlılığı hissettiriyor. Peki, neye odaklanıyor yazar? Hangi argümanları öne sürüyor?
Özellikle Devlet Bahçeli'nin siyasi kariyerindeki bazı kritik anlara, dönüm noktalarına bakıyor. Mesela 1999'da Kocayalı'daki o meşhur Apo idam edilsin mitingi.
Evet, hatırlıyorum o mitingi.
İle sadece bir yıl sonra 2000'de Öcalan'ın idamını durduran karara attığı imzayı ele alıyor. Yazar bunu bir çelişki olarak sunuyor.
İlginç bir başlangıç noktası. Sonra nereye bağlıyor bunu?
Buradan 2002'ye geçiyor. O dönemki erken seçim kararına. Ki biliyorsunuz, o seçimler siyasi dengeleri epey değiştirmişti Türkiye'de.
Evet, evet. Yazarın iddiası ne peki bu konuda?
Yazar diyor ki, bu erken seçim kararı tam da ekonomi toparlanmaya başlamışken alındı ve bu durum ekonomiyi olumsuz etkiledi.
Ve bunun sonucunda da?
İddiasına göre, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, yani AKP'nin, iktidara gelmesinin önünü açtı bu karar.
Anladım. Yani bir neden-sonuç ilişkisi kuruyor yazar burada.
Aynen. Ardından da 2017'deki anayasa değişikliği referandumuna geliyor sıra.
Başkanlık sistemi referandumu.
Evet. Yazar Bahçeli'nin o dönemde kendisinin de tek adam rejimi olarak tanımladığı başkanlık sistemine destek vermesini de kritik bir dönemeç olarak işaretliyor.
Yani yazar bu üç olayı, İdam tartışması, erken seçim, başkanlık sistemi desteği sanki böyle peş peşe diziyor, değil mi?
Evet, öyle bir izlenim veriyor. Sanki bugünkü siyasi manzaraya giden yoldaki önemli taşlar olarak görüyor bunları. Ve kendi eleştirilerine bir zemin hazırlıyor gibi.
Tekrar vurgulayalım isterseniz, biz sadece yazarın argümanını aktarıyoruz. Bu bizim yorumumuz değil.
Kesinlikle, bu çok önemli. Ve yazar bu olaylar zincirini kendi ifadesiyle 2025'te ülkenin önüne konulacağını iddia ettiği bir tabloya bağlıyor.
Nasıl bir tabloymuş bu?
Yazarın endişeyle çizdiği bir tablo bu. Kimlik siyasetinin çok baskın olduğu, işte Alevi bir cumhurbaşkanı ve Kürt bir cumhurbaşkanı yardımcısının bulunduğu bir yapı öngörüyor.
Oldukça spesifik bir projeksiyon.
Evet ve dediğim gibi bu tamamen yazarın kendi yorumu ve gelecek tahmini. Metinde bu kısımda yazarın endişesi iyice belirginleşiyor.
Ama sadece eleştirmekle kalmıyor anladığım kadarıyla. Bir alternatif de sunuyor.
Evet, evet. Bir karşı vizyon ortaya koyuyor. Büyük Türkiye diyor buna. Nedir bu? Ayrıcalıkların olmadığı, herkesin eşit yurttaş olduğu.
Liyakat, üretim, adalet. Bu kavramlar öne çıkıyor sanırım.
Aynen öyle. Liyakatin, üretimin ve adaletin temel alındığı bir Türkiye hayali çiziyor.
Ve bu vizyonun ardından da o meşhur soruları soruyor, değil mi?
Evet, o retorik sorular geliyor. Daha ne olursa uyanacağız, daha ne olursa bu ülkenin ilmik ilmik çözülmeye çalışıldığını anlayacağız.
Daha ne olursa bu rejimin bizi Suriye'ye çevirdiğini göreceğiz. Oldukça sert ifadeler bunlar.
Çok sert. Bu sorularla okuyucuda bir aciliyet hissi, bir an önce harekete geçme isteği uyandırmaya çalışıyor gibi duruyor.
Bunu biraz daha geniş bir bağlama oturtursak, yazarın milliyetçilik anlayışına da bir göndermesi var sanki.
Var, evet. Diyor ki, gerçek milliyetçilik slogan atmakla olmaz, sağlam bir duruşla olur.
Vatanseverlik ve adalet duygusuyla hareket etmek gerektiğini savunuyor. Metnin sonundaki o yarın çok geç olabilir uyarısı da bu aciliyeti iyice pekiştiriyor.
Kesinlikle. Tekrar edelim, tüm bu çağrılar, tespitler, uyarılar hepsi İncelediğimiz bu kaynak metnin yazarına ait.
Peki, bütün bu aktardıklarımızdan sonra dinleyicilerimiz için ne kalıyor geriye? Ne çıkarmalıyız?
Şöyle özetleyebiliriz belki. Bu derinlemesine incelemede atsız borucunun metnindeki ana mesajı size aktarmaya çalıştık. Yani yazarın ülkenin gidişatına dair duyduğu derin endişeler, eleştirdiği spesifik siyasi adımlar ve bu duruma karşı önerdiği uyanış çağrısı.
Yazarın kendi penceresinden mevcut durumu nasıl gördüğünü ve hangi değerlere eşitlik, adalet, liyakat gibi vurgu yaptığını anlamaya çalıştık.
Aynen öyle. Tarafsız kalarak sadece metindeki fikirleri size sunduk.
Bu metin aslında hani siyasi bir analiz olmasının ötesinde bir bireyin, bir vatandaşın ülkesinin geleceğiyle ilgili samimi kaygılarını, belki bir feryadını yansıtıyor.
Evet, o duygu çok belirgin.
Yazarın ısrarla sorduğu o daha ne olursa uyanacağız sorusu ve genel uyanış çağrısı size kişisel olarak ne ifade ediyor acaba? Metinde dile getirilen endişeler sizin kendi gözlemlerinizle, tecrübelerinizle ne kadar örtüşüyor veya nerelerde ayrışıyor?
Belki de bu derinlemesine incelemeden sonra üzerinde biraz kafa yormak isteyeceğiniz nokta budur.